Ekmek olur alın teri.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenler. Ekmek Olur Alın Teri adlı programa hoş geldiniz. Programımızı Gülşen Ayvaz hazırlıyor. Teknik yönetimde Özkan Özden Koç ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Önümüzdeki 40 dakika boyunca sizlerle beraber olacağız. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün kadın istihdamını konuşacağız. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 463-34-21. Aynı zamanda Türkiye'nin Sesi Radyosu artık kendi sayfasında www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden radyonuzu dinleyebilirsiniz. Buradan canlı yayını takip edebileceğiniz gibi kaçırdığınız programlara podcast bölümünden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Avrupa FM yayınına da aynı sayfadan ulaşabiliyorsunuz değerli dinleyenler. Sayfalarımıza bekliyoruz. Bugün iki değerli konuğumuz var. Programımızın ilk bölümünde Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden program danışmanımız Okan Gürel Bülbül ve yine aynı bölümden Sayın Işıl Kurnaz bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Merhaba, hoş bulduk.
Programımızın sonuna doğru da ilerleyen dakikalarında gazeteci Ayhan Can'la da beraber olacağız. Kendisi sosyal güvenlik köşe yazarı. Almanya'daki kadın istihdamı ile ilgili bilgiler alacağız kendisinden. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması programı eylem planında kadınlara iş hayatına pek çok kolaylık geliyor. Çocuk sahibi olan çalışanlar doğum izninden sonra isterlerse çocuklarının ilkokula başlama yaşı olan 5,5 yaşına kadar yarı zamanlı çalışma hakkına sahip olacaklar ve bunun dışında da başka teşvik paketleri ve yardımlar da var. Plan aileler için oldukça önemli yeni düzenlemeler getirmekle birlikte kadın istihdamının artırılması konusunda bazı tartışmaları da sebep oldu. Bunları konuşacağız. Öncelikle neler değişti Sayın Bülbül bu yeni paketle birlikte?
Başbakanımızın geçen hafta açıkladığı paket sizin de söylediğiniz gibi aslında çok önemli bazı yenilikler öngörüyor. Fakat aslında paketin nedenlerine bir bakmak lazım. Bahsettiğimiz gibi kadının çalışma hayatındaki yeri, doğum sonrası çalışma hayatına dönüş konusunda ciddi tedbirler var. Fakat bu paketin aslında asıl amacı ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması. Çünkü Türkiye'de nüfus artış oranı düşüyor. Doğurganlık oranı gene aynı şekilde düşüş gösteriyor. Buna bağlı olarak da nüfusun yaşlanması problemiyle karşı karşıya kalacağız. Aslında bugün çok belki bu problemle yüz yüze değiliz. Fakat nüfus projeksiyonları gösteriyor ki ilerleyen dönemde yaşlı bir nüfusa sahip olacağız. Ve bu doğurganlık oranının arttırılmaması halinde bizi başka problemler bekliyor. Paketin aslında söylediğimiz gibi birçok farklı boyutu var. Bunların belki de en önemlisi sizin de söylediğiniz doğurganlık oranının arttırılması ve çalışan kadının çocuk sahibi olmasının özendirilmesi adına doğum sonrası part-time çalışma hakkı. İlk çocukta 2 ay. İkinci çocukta 4 ay, üçüncü çocukta 6 ay ebeveynlerden birisine part-time çalışma hakkı getiriliyor. Bu çok önemli bir düzenleme. Çünkü şu an itibarıyla doğum sonrası kadın çalışan yalnızca 8 hafta ücretli doğum izni kullanabiliyor. Bunun doğum öncesi 8 haftalık izniyle birlikte baktığımızda 16 haftalık bir dönemden bahsediyoruz. Ve doğuma 3 hafta kalana kadar doğum öncesi izin ertelenebiliyor. Doğum sonrasına aktarılıyor.
Evet.
Dolayısıyla maksimum doğum öncesi 3-5 haftalık süreyi kullanmayıp doğuma 3 hafta kalaya kadar çalışan bir kadın çocuğuyla 13 hafta geçirebiliyor. Bu da çocuk psikolojisi açısından hiç yeterli bir süre değil. Genellikle zaten çocuk sahibi olmuş kadınlarımızın iş gücü piyasasından ayrıldıklarını, ücretsiz izin aldıklarını veya işlerine hiç dönemediklerini görüyoruz. Bu anlamda baktığımızda part-time çalışma çok önemli bir hak. Fakat bütün pakette olduğu gibi birazdan diğer düzenlemelere de değineceğiz. Part-time çalışma hakkının kadınların istihdam oranını düşürme tehlikesi var. Bu konudaki en büyük endişe şu. Part-time çalışma hakkı doğum sonrası getirileceği için işverenlerin işe girişte bir ayrımcılık yapacağı ve kadın çalışan yerine erkek çalışanları tercih edici endişesi. Aslında geçtiğimiz yıl, daha doğrusu 2013'ün sonlarına doğru Ağustos ayında da buna benzer bir paket ortaya çıkmıştı. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın eylem planı açıklanmıştı ve bu da vardı aslında orada. Ve bununla birlikte açıklanan paketteki düzenlemelere sanayi ve ticaret odalarından ciddi eleştiri gelmişti. Ve açık açık biz bundan sonra kadın istihdam etmeyeceğiz yönünde bildirimleri olmuştu işverenlerin. Bu gelen tepkiler sonrasında rafa kalkmıştı düzenleme. Geçtiğimiz hafta Sayın Davutoğlu açıklayınca tekrar gündeme geldi. Part-time çalışmayla ilgili ikinci bir düzenleme daha var ki aslında kadın istihdamını azaltacak belki de en önemli nokta burası. Çocuklar okul çağına gelinceye kadar yani 5,5 yaşına çok gelinceye kadar.
Çok uzun bir süre değil mi?
Çok uzun bir süre. Şimdi 2, 4, 6 ay tahammül edilebilir bir süre işverenler açısından. Yani 2 ay çocuk doğuran kadının yerine bir başkasını istihdam edip veya o sürede diğer çalışanların iş yükünü arttırıp durumu idame ettirebilirsiniz. Fakat 5,5 yaşına gelinceye kadar part-time çalışma hakkı işverenleri kadın işe alırken iki kez düşündürür. Bu tedbirin arkasında şöyle bir mantık var. Ebeveyn izni aslında bu. Yani kadın üstünden tanımlanmıyor. Daha doğrusu eylem planında bu şekilde tanımlandı. Hukuki mevzuata geçtiğinde ne olduğunu birlikte göreceğiz. Dolayısıyla aslında doğrudan kadın istihdamını azaltacak bir düzenleme olmaması gerekir. Fakat diğer yandan şu da açıkça biliniyor ki ebeveyn izni olarak telaffuz etseniz bile doğum sonrası bu süreyi geçirecek olan kişi annedir. Dolayısıyla kadın çalışandır. 5,5 yaşına kadar part-time çalışma ciddi anlamda işverenleri endişeye sürüklüyor. Bunun arkasında yatan ikinci eleştiri noktası da şu. 5,5 yaşına gelinceye kadar işveren ne yapacak? Tamam, kadın part-time çalışacak ve çok önemli bir düzenleme olarak işsizlik sigortasından yarı ücretini almaya devam edecek. Yani part-time çalışacak, full-time ücret alacak.
Evet.
İşsizlik sigortasından büyük finanse edecek.
Büyük bir yük aslında işverenler için de aynı zamanda.
Maddi olarak olmasa bile, çünkü işsizlik sigortası fonuna zaten prim ödüyor
evet,
işveren.
Evet.
Bu anlamda ekstra bir maddi külfet yüklenmiyor. Fakat şöyle bir durum var. Bu süreçte 5,5 yaşına kadar part-time çalışan kadın işçinin yerine özel istihdam bürolarından geçici iş ilişkisiyle personel alınacak. İşte işveren tarafının buna itirazı var. İşçi tarafı zaten bu konuda aslında çok tepkili ve bunun bir kırmızı çizgi olduğunu, genel grev nedeni sayacağını daha önce ifade etmişti. Çünkü 2013 yılında geçici iş ilişkisi kurulmasıyla ilgili bir taslak düzenleme hazırlanmıştı ve dönemin Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmişti. İş güvencesini ortadan kaldıran, esnekliği çalışanların aleyhine bir düzenleme olarak ortaya koyan geçici iş ilişkisi rafa kaldırılmıştı. Şimdi bu düzenleme ile doğum yapan anneler yerine geçici iş ilişkisi kurularak özel istihdam bürolarından kamuoyunda bilinen adıyla kiralık işçilik uygulaması devreye sokuluyor. Bu işçi kanadının zaten hiç istemediği bir durum. Genel grev nedeni sayacaklarını ifade etmişlerdi. İşveren tarafı da şuradan endişeli. Tamam, 5,5 yaşına kadar ben part-time çalışan kadının yerine birisini idame ettireyim. Fakat daha sonra ülkemizin koşullarında işten çıkarmanın maliyeti çok fazla işverenler için. İş mahkemelerinden geri dönen kararlar var. Bu nedenle işveren de aslında buna çok sıcak bakmıyor ve sonuç itibarıyla düzenlemede muhakkak bir denetim mekanizmasının kurulması gerektiği açık. Bunun da aslında dünyada örnekleri var. Nasıl yapılabilir? Bugün itibariyle, daha doğrusu düzenleme hayata geçmeden önce bütün işyerlerindeki kadın çalışan oranı hesaplanıp bu oranın altına düşen işyerlerine bunun nedenleri sorgulanmalı. Bu düzenlemenin kadın istihdamını azaltacak şekilde hayata geçmemesi mutlaka sağlanmalı. Aksi takdirde biz zaten Avrupa Birliği üyesi ülkeler içinde en düşük kadın istihdamına sahip ülkeyiz. Son dönemde istihdam oranı Türkiye'de artıyor. 2002'den bu yana en yüksek kadın istihdam oranına sahibiz. Bugün itibariyle 2014'ün Eylül ayı itibariyle. Dolayısıyla bu güzel giden trendi baltalamamak gerekiyor. Ama diğer yandan şunu da söyledik. Doğurganlık hızı çok düşüyor. Nüfus projeksiyonları bunun 2051'de 1.65'e düşeceğini öngörüyor. Evet, böyle bir tedbire ihtiyacımız var ama bunu kadın istihdamından vazgeçecek şekilde planlamamak gerekiyor. Bu konuya dikkat etmek gerekiyor.
Evet, yarı zamanlı da benim aklıma şöyle bir şey geldi. Bir kadının 4 çocuk sahibi olacağını düşünürsek, 6 diye hesaplasak 24 sene yarı zamanlı çalışıp tam zamanlı ücreti almış oluyor. Bu da biraz tuhaf geldi açıkçası.
Evet, aslında çalışmaya başladıktan sonra 4 çocuk doğuran birisi için söylediğiniz doğru.
Evet.
20 yıllık bir çalışma hayatını, 21 yıllık bir çalışma hayatını part-time olarak çalışıp full-time olarak ücret alıp hayatını idame ettirmesi söz konusu. Bu aslında özel sektörde çok olmayabilir ama kamuda mümkün. Çünkü kamuda bunun önüne geçecek bir iş güvencesizliği mekanizması yok. Bunun engellenmesi mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir şey, evet, teorik olarak mümkün.
Yani olabilir. Böyle bir birinci çocuk için şu kadar zaman var, ikinci çocuk için daha az bir süre tanınacak gibi bir şey söz konusu değil şu andaki durumda.
Pakette böyle bir düzenleme bulunmuyor. Ama bunun detayları hukuki düzenlemeler ortaya çıkınca netleşecektir.
Evet, aslında anneler için gerçekten bir taraftan da olumlu bir durum. Eleştirilen yönleri olsa bile. Çünkü kadınlar bizim ülkemizde, diğer ülkelerdeki durumları da konuşacağız ama hem ev işlerine bakıp hem çocuğa bakıp hem de aynı zamanda çalışmak durumunda kalıyorlar. Çok büyük bir yük biniyor aslında sırtlarına. Bu yeni teşvik paketiyle beraber bahsettiğimiz yarı zamanlı çalışma hakkından başka neler var Sayın Kurnaz?
Evet, az önce sizin söylediğiniz noktadan aslında ben başlamak istiyorum. Şimdi uluslararası karşılaştırmalar açısından bazı verilerden de bahsetmek belki yararlı olacaktır.
Evet.
Örneğin OECD verilerinden yola çıkarak kadınlar için ve erkekler için iş yaşam dengesinin ne olduğundan bahsedecek olursak, yani bir kişinin işte haftalık belirli bir zamanın ne kadarını işine, ne kadarını da yaşamına ayırdığının bazı göstergeleri var. Buna bakacak olursak şunu görüyoruz. Türkiye'de kadınlar ev işlerine haftalık 44 saat ayırıyorlar. Buna karşılık ortalama olarak erkeklerde bu oran 29 saat. Yani 15 saat daha fazla kadın evde vakit geçirmek zorunda kalıyor bence. Bunun çok da kişisel bir tercih ve istek olduğunu düşünmüyorum. OECD ortalamasının da ciddi anlamda üstündeyiz. Çünkü orada da evet, yine kadınlar erkeklere göre daha dezavantajlı ama yine Türk kadını OECD ülkelerinde yaşayan ortalama bir vatandaşa göre 12 saat daha fazla ev işlerine zaman ayırıyor. Şimdi bu düzenlemeler evet çok önemli. İşte ailenin ve dinamik bir nüfus yapısının korunması açısından bir takım teşviklerle kadının hem istihdamda tutulması hem de annelik görevini yerine getirmesi isteniyor. Ama diğer taraftan şunu da düşünmek gerekiyor. Acaba daha fazla miktarda kadın çalıştırabilecek bir çerçeve ortaya çıkıyor mu? Bu sonuçta bizim bunu tabii teorik olarak çok iyi planlayabilirsiniz. Ama az önce Okan Hoca'nın da söylediği gibi işveren öyle bir noktada bir çıkış yapar ki o zaman hiç kadın çalıştırmayacağım der. Dolayısıyla burada çok hassas dengeler söz konusu. Şimdi peki başka neler var? Kadınlar için avantaj sağlayabilecek ya da belki yine işveren tarafından bir ayrımcılığa yol açabilecek. Bir kere Türkiye'deki kadınların çalışmasının önündeki en önemli engel olan kurumsal bakım hizmetlerinin yetersizliğini önlemeye dönelik önemli bir düzenleme var bana göre. Bu da çocuk bakım hizmetlerinde bir kurumsallaşmaya doğru gidişin aslında ilk adımları gibi yorumlamak lazım. Öncelikle belediyelere kreş zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Bununla birlikte bir diğer uygulama özel kreşlere vergi teşvikleri sağlanması. Bu anlamda zaten şimdi kreşlerin de teşvikler kapsamında Kalkınma Bakanlığı tarafından bir takım düzenlemelere konu edilmesi gibi bir düşünce var. Önümüzdeki dönemde sanırım bu paketle paralel bazlı düzenlemeler olacak teşvikler konusunda. Bir başka şey, eylem planında yine organize sanayi bölgelerindeki kreş sayılarının arttırılmasıyla ilgili düzenlemeler var. Ve ekonomik gücü yetersiz olan ailelere de devlet okullarındaki anaokullarında çocukların ücretsiz yararlanması için haklar sağlanması planlanıyor. Tabii şimdi hali hazırda da kreş zorunluluğu olan bir iş hukukuna göre düzenleme var. Onu da söylemeden geçmeyelim. 150 kadın çalışanın olduğu bir iş yerinde aslında işveren bir kreş açmak zorunda. Fakat ne yazık ki zaten Türkiye'de hani 150 çalışanın bir arada olduğu işletme sayısı o kadar az ki sadece 150 kadın çalışan firma sayıları çok kısıtlı kalıyor. Ya da bir takım aslında düzenlemelerle siz kadın çalışan sayısını da speküle edebiliyorsunuz iş yerinizde. Dolayısıyla bu da hani mevcut halde bile işverenlerin zorunlu olmasına rağmen kreş açmamalarına yol açıyordu. Dolayısıyla bu özellikle bence belediyelerden başlayarak bir kreş zorunluluğu getirilmesi bunu biraz daha hani mahalli, daha yerel hale, lokal hale getiriyor. Bence bu önemli bir uygulama. Çünkü şunu söylemeden de geçmeyeyim. Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığınızda Türkiye en yüksek çocuk nüfusa sahip ülke. İşte %9.9, yaklaşık 7,5 milyon çocuk nüfus var Türkiye'de 6 yaşın altında. Yani hani okul öncesi eğitime katılabilecek yaş grubunda. Buna karşılık yine Avrupa ülkeleri içinde en düşük okul öncesi eğitim ya da erken çocukluk dönemi işte bakım ve eğitim hizmetlerinden yararlanma oranı ne yazık ki Türkiye'de %43 seviyesinde. Halbuki bazı ülkelerde Avrupa'da %100'lere ulaşıyoruz. Bu anlamda Almanya %96 ya da %97 gibi bir oranla öncü ülkelerden biri. Biraz sonra bu konuyla ilgili hani daha ayrıntılı bilgi de alma şansımız olacak. Diğer taraftan geçmişe dönük baktığınızda 2001 yılında bu oran ne yazık ki %12 seviyesindeydi. Yani aslında Türkiye evet bir yol kat ediyor. Fakat genç nüfus yapısı, çocuk nüfus sayısıyla yeterince iyi bir durumda değil. Ya da hani ihtiyaçları karşılamıyor demek doğru bir açıklama olacak diye düşünüyorum.
Evet, aslında Işıl Hocam söyledi, çok önemli bir nokta var. Şu an 150 kadın çalışanı olan bütün iş yerleri kreş kurmak zorunda. Böyle deyince aklımıza ilk gelen iş yerleri kamu iş yerleri oluyor. Çoğu bakanlığın, özellikle Ankara'dan yayın yapıyoruz. Ankara'daki bütün neredeyse kamu kuruluşlarında 150'den fazla kadın çalışan var.
Evet.
Fakat pakette şu an böyle bir hukuki düzenleme olmasına rağmen pakette şu ifadeye yer verilmiş. Kamu kurumlarının kreş kurma zorunluluğunun denetlenmesine hız verileceği söyleniyor. Yani aslında şu kabul ediliyor. Şu anki düzenleme çerçevesinde kamu kurumları bu yükümlülüğü yerine getirmemiş durumda. İşin olumsuz tarafı bu. Olumlu tarafı ise şu. Kurulacak kamu kreşlerinden özel sektör çalışanlarının da belli oranda yararlanabileceğine dair hüküm var. Dolayısıyla aslında şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Evet, bu yükümlülük var. Zaten özel sektörde bunu kuracak işveren bulmanız çok zor. Çünkü 150 tane kadın çalışanı olan bir işveren çok az bulunuyor. Bunun normal hayatta karşılaşabileceğimiz örnekleri şunlar. Bankalar, genelde kadın çalıştıranlar.
Belki çok kurumsal firmalar.
Çok kurumsal firmalar. Bunlar da ancak büyük şehirlerde bu zorunluluğa tabiler. Çünkü örneğin Ankara gibi bir ilde büyük şehrin sınırları mücavir alan olarak kabul ediliyor. Yani Ankara'dan tutun Kırıkkale'ye, öbür tarafta Polatlı'ya varıncaya kadar 150 tane kadın çalışan varsa kreş kurma zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bunlar ancak söylediğimiz gibi büyük kurumsal firmalar olabilir ve onlar bile bu konuya maliyet gözüyle baktıkları için yönetmelikte belirlenen sınırlar dahilinde bu kreşi hayata geçiriyorlar. Böyle olunca da hiçbir anne baba çocuğunu sadece yönetmelikteki hükümlerin uygulandığı kreşe bırakmak istemiyor. Çünkü şu an kurulmuş kreşlerden de yararlanan kadın sayısı çok az. Bu düzenlemenin şöyle bir olumsuz yanı da var. Evet, sizde 150 tane kadın çalışan olabilir. Siz kreşi kurmuş olabilirsiniz. Fakat bu kadın çalışanlardan sadece 10 tanesinin çocuğu olabilir. Bu 10 çocuğun 8'i zaten kreşe gidiyordur. Siz sonuçta 2 tane kreşe gidecek çocuk için işverene bir kreş oluşturmasını istiyorsunuz. Yönetmelikteki şartlar zaten çok ağır ve bu şekilde hayata geçirilmesi mümkün değil. İşin arka planına baktığımızda devletin kendi sorumluluğunu işverene yüklemesi gibi bir düzenleme ortaya çıkmış oluyor. Kadınların kurumsal bakıma ihtiyacı var. Fakat biz bunu sadece çalışan kadınlar özelinde sınırlıyoruz. Maddi külfeti de işverenlere yüklüyoruz. Böyle olunca buradan bir sonuç elde edemiyoruz. Dolayısıyla belediye kreşleri bu anlamda çok önemli. Aslında paketi bütün olarak değerlendirdiğimizde benim şahsi kanaatim olumlu düzenlemeler var. Fakat iş gücü piyasasına ilişkin düzenlemelerin ne sonuç doğuracağı konusunda çekincelerim var. Çünkü evet, nüfus doğurganlık hızı düşük. İdealden daha az çocuk yapıyoruz. Daha doğrusu çocuk sahibi oluyoruz. Böyle olunca özellikle eğitim düzeyi arttıkça kadınların tercihleri farklılaşıyor. Ve nüfus projeksiyonlarımız gösteriyor ki nüfus azalıyor. Fakat bunun çözümü, bunun maliyetlerini işverenlere yüklemek olmamalı. Toptan çalışan çalışmayan ayrımı yapmadan bütün kadınları merkezine alan bir düzenlemeye ihtiyaç var. Aksi takdirde birazdan Işıl Hocam bahsedecek. Zaten kurumsal bakım konusunda çok yetersiziz. Bu hizmetleri zaten sağlayamıyoruz. Özel sektörlerle bunun teşvik edilmesi çok mantıklı bir düzenleme. Başka türlü bu piyasayı canlandırma şansımız yok. Ama bunu yaparken de mutlaka kadınların istihdamını bir köşeye atmamamız lazım. Çünkü zaten Türkiye ekonomisinde aslında bir kolumuz bağlı olarak mücadele ediyoruz. Yani kadınlarımızın iş gücüne katılma oranı son derece düşük. Her 3 kadından yalnızca bir tanesi iş gücü piyasasında. Onlardan da bir tanesi istihdam edilebiliyor. Böyle olunca bir yere varamıyoruz aslında. Ve buradan kadınların istihdamını azaltmayacak şekilde nüfusumuzun artış hızını sabit tutmamız lazım.
Tam bu noktada Almanya'dan bir dinleyicimizin bir fikri var, mesajı var, onu iletelim. Bu tasarı kadının çalışmaması için bulunan bir formül bence. Çünkü Türkiye'de bu söylenenlerin altyapısı yok. Üstelik verilen para bebeğin bez parasına bile yetmez demiş Almanya'dan bir dinleyicimiz. Sizin fikirlerinizi alalım.
Evet, aslında şunu da eklemek lazım. Şimdi çocuk sahibi olmak, evet, kadın, yani çocuk doğuran fizyolojik olarak anne olabilir ama hani hem anneyi hem de babayı bağlayan bir şey. Dolayısıyla evet, bir iş yerinde yani 150 kadın çalışan gibi bir siz ibare koyup bunu bu yasal zorunluluğu sadece kadın üzerinden tanımladığınızda zaten toplumsal cinsiyetçi söylemi de oradan iş yerinde uygulamış oluyorsunuz. Halbuki iş yerlerinde çalışan erkeklerin de çocukları var. Yani örneğin kreş kurulma zorunluluğu ya da hani bu anlamda teşvik sağlanarak tavsiye edilmesi eğer hem kadın hem erkek için belirli bir sayı üzerinden tanımlanacak olursa bu kadın çalıştırmama yönündeki ayrımcılığı da engeller. Diğer taraftan da çocukların bu hizmeti alması noktasında hem erkeği hem de kadını zorunlu kılar. Yani anneyi de babayı da zorunlu kılar. Yani şimdi bu bir noktada Okan Hoca'nın söylediği gibi evet, belediyeler üzerinden yapılırsa, yani bunun aslında bir vatandaşlık hakkı olarak tanımlanması söz konusu olursa, ki bunun örnekleri var: Danimarka, Almanya, Estonya, Malta, Slovenya, İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkelerde çocuklar zaten belirli bir yaşa geldiklerinde, ki bu yasal yaşta 3 yaş, devlet onlara erken çocukluk eğitim ve bakım hizmetlerini yasa olarak garanti ediyor. Yani şunu da söylüyor: zorunlu eğitim öncesindeki son yıl içinde siz okul öncesi eğitime katılacaksınız ve bunun tamamını devlet karşılayacak, bununla ilgili maliyeti deniyor. Dolayısıyla burada yapılacak hizmetlerin kurumsallaştırılması ve devlet tarafından sağlanması çok önemli.
Evet, tam bu noktada programımızın başında söylemiştik, sosyal güvenlik köşe yazarı gazeteci Ayhan Can Almanya'daki durumu bizlere aktaracaktı. Tam bu noktada Almanya'da durum nasılmış onu öğrenelim. Sayın Can, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, iyi günler, iyi yayınlar.
İyi günler, çok teşekkür ediyoruz. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Işıl Kurnaz ve Okan Gürel Bülbül de bizlerle beraber. Biz programımızda size bağlanmadan önce Türkiye'deki durumu ve yeni teşvik paketini konuştuk. Almanya'da, Avrupa'da durum nasıldır diye merak ediyoruz. Almanya'da kadın istihdamı konusundaki uygulamalar nelerdir efendim?
Almanya'da anneler, kadınlar özel koruma altındalar. Özellikle iş dünyasında. Mesela gebe olan, hamile olan bir kadın iş yerinde özel koruma yasaları güvencesiyle daha güvenli bir halde çalışabiliyor. Riskli işlerde çalıştırılması yasak. Bir takım işten çıkarma gibi tehlikelerle karşı karşıya bulunmamaktadırlar. Doğumdan 6 hafta öncesine kadar ve doğumdan 8 hafta sonrasına kadar hamile bir kadının veya bir anne adayının çalışması yasak. Ayrıca bu süre içerisinde kendisinin kendisiyle yapılan iş sözleşmesinin feshedilmesi de kanunen mümkün değil. Bunun yanı sıra bir kadının veya annelerin sosyal güvenlik ve geçimlerini sağlama konusunda bir takım koruyucu yasalar var. Örneğin 1992'den önce, 1 Ocak 1992'den önce doğum yapan bir kadın çocuk başına kendi namına bir yıl boyunca emeklilik primi yatırılır. 92'den sonra dünyaya getirilen her çocuk için bu süre 3 yıldır. Yani 1992'den sonra 3 çocuk dünyaya getiren bir kadın Almanya'da otomatikmen 9 yıl sigortalı bir işte çalışmış gibi namına devlet tarafından emeklilik primi yatırılır.
Evet. Peki bu durumun buradaki, Türkiye'de de bazı değişiklikler oluyor ve Türkiye'deki teşvik paketinin kadınları istihdamdan uzaklaştırılacağı konusunda bazı eleştiriler aldığı söyleniyor. Avrupa'da neden böyle bir durum olmadı, ya da Avrupa'da kadın istihdamını bu bahsedilen nedenlerden dolayı düştü mü ya da aynı seviyede mi, ne dersiniz?
Bu konuda elimde kesin istatistik veriler olmamasına rağmen şunu söyleyebilirim. Bu koruyucu, kollayıcı yasalar kadınların iş hayatında daha çok yer almasını teşvik edici yasalar. Amaç da bu ve bu amaca da ulaştığına inanıyorum. Bir kadın hamileliğinden dolayı işten uzaklaştırılması söz konusu değil. Dolayısıyla aile planlamasında çalışmak ve bir işe girmek her için yani zıt bir durum teşkil etmeyecektir.
Evet. Bir de şunu merak ediyorum. Kültürden kültüre değişen bir husus bu. Türkiye'de daha çok kadınlar çocukların bakımıyla üstleniyorlar. Almanya'da ya da Avrupa'da durum nasıldır efendim?
Bu konuda çok ciddi tartışmalar yapılıyor. Almanya biliyorsunuz aslında hani doğum oranı açısından çok hani dünyaca ön sıralarda bir ülke değil. Almanya'da nüfusun artışını genellikle bizim gibi göçmen ailelerin çok büyük katkısı var. Bu konu tartışılıyor. Evet, Almanya'da kadınlar çalışmalı mı, evde ocağın başında durup çocuğuna, ailesine mi bakmalı diye. Fakat şunu söyleyebilirim, Almanya'da bireysellik çok gelişmiş olan bir olgu ve kadınlar eğitim düzeylerine bağlantılı olarak iş hayatında çalışmayı tercih ediyorlar. Aile planlaması daha çok ikinci, üçüncü plana itiliyor. Bunu önlemek için, çocuk doğum oranını artırmak için bir dizi tabii önlemler alınmış olmasına rağmen bu konuda hala çok başarılı olunamadığı da söylenebilir. Yani doğum sayılarına bakılacak olursa Almanya'nın zaten en büyük korkusu mevcut olan ekonomik sistemi, sigorta sistemi, emeklilik sigorta sistemini çarkını döndürecek yeni nesillerin yetişmemesi. Yani çalışan nüfusla emekli olan nüfus arasındaki orantısızlığın giderek arttığını görüyoruz. Ve işte bu amaçla mesela ebeveyn parası gibi bir uygulama başlatıldı Almanya'da 2 yıldır. Yani doğum yapan bir anne ve eşi çocuğunu büyütmek için iş yerinden uzak kalması durumunda yine de 12 ile 14 ay boyunca son aldıkları aylıklarının %67'sini almak ile çocuk yapmaya teşvik edilmeye çalışılıyor ama bu konuda çok hani başarılı olunduğu da söylenemez.
Evet, altyapı da çok önemli. Bakım hizmetleri konusunda neler söylersiniz peki?
Bakım hizmeti konusunda yani bakım sigortasından bahsediyoruz. Yani yaşlılara yönelik bakım sigortası konusunda Almanya epeyce ileri bir ülke. Bu konuda uzun yıllardan beri mevcut olan bir takım yasal düzenlemeler var. Ve bu yasal düzenlemeler her yıl reforme ediliyor ve daha da geliştiriliyor. Şu an Almanya'da yaşlılara yönelik bir bakım sigortası uygulaması var. Uzun yıllar, yani bu kendi insanlığımız için söylüyorum, uzun yıllar Almanya'da çalışmış olup da şu an bakıma muhtaç yaşa gelmiş olan birinci nesil insanlarımızın bu bakım hizmetlerinden yararlanması gerektiğini, yararlanabileceklerini ancak bu konuda çok büyük bir bilgisizliğin olduğunu görüyoruz.
Evet Sayın Can, bu arada yaşlılara yönelik bakım hizmetini başka programda biz irdeleyeceğiz. Aslında kreşe yönelik biraz da konuşacak olursak Almanya'daki kreş uygulamaları nasıldır? Kreş kelimesi Almanca'dan geliyor galiba, değil mi?
Kreş köken Almanca'dan geliyor mu bilmiyorum ama Almancası Kindergarten, yani çocuk evet. Bahçesi anlamında kreş. Bu konuda eyaletten eyalet uygulamalar söz konusu. Tabii her eyaletin kendine göre bir bütçesi var. Mesela Berlin'de biliyorum, Berlin eyaletinde 3 yıllık kreş dönemi tamamen ücretsiz. Ama maddi durumu çok iyi olmayan başka eyaletlerde ise tabii ki kreş ücreti söz konusu. Ama kardeşler için indirimli ücretler de söz konusu. Hatta son bir yıl içerisinde şöyle bir tartışma da gündeme geldi. Özellikle yani göçmen çocukların evde, yani çocuğunu evde bakan göçmen ailelere en azından hani ayda 100 euro maddi destekte bulunalım dediler, denildi. Ve tartışma tabii farklı bir eksene kaydı. Hani sırf o 100 euro almak için aileler bu kez çocuklarını yuvaya gönderme eğilimine girerler mi, girmezler mi diye. Ama bir dizi teşvikler var tabii ki. Bu konudaki yasal düzenlemeler mevcut Almanya'da.
Efendim çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Yani, hoşçakalın.
İyi günler.
Evet, gazeteci Ayhan Can bizlerle beraberdi. Almanya'daki kadın istihdamı konusunda ve diğer hizmetler konusunda bilgilendirdi bizi. Sizin bir yorumunuz var mıdır? Evet. Ekleyecekleriniz var mıdır?
Ben bir şey eklemek istiyorum aslında. Hazır Almanya'dan bahsetmişken az önce Türkiye'de 6 yaş altındaki çocuk sayısının 7,5 milyonu aştığını söylemiştik. Hı hı. Türkiye'ye en yakın olan iki ülke var. Biri Fransa, biri Almanya. Ama orada da 4,8 milyon çocuk yaşıyor şu an itibariyle. Yani Türkiye çok açık ara fark atmakla birlikte Almanya ve Fransa'nın çocuk sayısının bu kadar yüksek olmasının sebebi de Ayhan Bey'in söylediği gibi aslında biraz göçmen çocuklarının fazla olması ile alakalı. Fakat Almanya'da işte okul öncesi eğitime katılım %96'lara çıkarken her ne kadar eyaletler arasında farklılık olduğunu söylese de Ayhan Bey, Türkiye'de %43'lerde yani daha çok çocuğumuz var, neredeyse iki katı çocuğumuz var ama daha az okul öncesi eğitime katılan ve annenin üzerindeki yükün daha fazla olduğu bir sosyal yapımız var.
Aslında çocuklar açısından da kaliteli bir eğitim, nitelikli bir eğitim verildiği zaman daha faydalı olabilecek bir sistem olabilir ama altyapının oluşturulması kaydıyla elbette. Bunun dışında emeklilik priminin yatırıldığını söyledi Sayın Can Almanya'da. Türkiye'de de böyle bir şey söz konusu olacak galiba, değil mi?
Aslında zaten şu anki uygulamada böyle bir düzenleme var. Doğum borçlanması, hı hı. Bu düzenlemenin ismi. Fakat benim anladığım kadarıyla Ayhan Bey'in söylediğinden Almanya'da doğum borçlanmasının maliyetine devlet katlanıyor. Yani kadının doğumdan sonraki çalışmadığı döneme ilişkin primler yine devlet tarafından yatırılarak prim ödeme gün sayısına ekleniyor. Bizdeki fark şu, doğum sonrası 2 yıla kadar çalışılmamış süreler yine bizzat kadın sigortalı tarafından parası ödenerek sigortalılığa ekleniyor. Böyle olunca aslında çok önemli bir maliyet farkından bahsetmiş oluyoruz. Bir de çok konuştuk gerçi ama torba yasadan beklentileri karşılamayan bir grupta sigortalılık öncesi doğumları bulunan kadın sigortalılardı. Şu an itibariyle askerlik borçlanması emeklilik için tarihi öne çekiyor. Fakat doğum borçlanmasında böyle bir durum yok. Çünkü sigortalılık öncesi doğumlar borçlanamıyor. Hı hı. Torba yasada doğum borçlanması hakkı 3'e çıktı. Fakat sigortalılık öncesi doğum borçlanması hakkı tanınmadı. Böyle olunca da sigortalılık öncesi doğumlar olan kadın sigortalılar istedikleri düzenlemeye kavuşamamış oldular. Bu bütün aslında bahsedilen Almanya örneği, bahsettiğimiz diğer ülkelerdeki örneklerle bizim çok temel aslında bir farklılığımız var. Biraz gerçi konunun akademik boyutu ama biz refah rejimi olarak Güney Avrupa refah rejimi modeline uygun bir ülkeyiz. Aile bizde çok önemli. Yani dolayısıyla ailenin önemi dolayısıyla kadınların doğum yapması ve nüfusun bu şekilde kendini revize etmesi üzerinden kurulan bir sistemden devam ediyoruz. Halbuki Almanya'da, Avusturya'da, daha kuzeye gittiğimizde Danimarka'da, Finlandiya'da zaten toplumun refahı ön planda. Bizde aile üzerinden sağlanan güvenceler dolayısıyla çocuk sayısı bir güvence konumunda. Hı hı. Çünkü ne kadar çok çocuğunuz olursa ileride size bakacak kişi sayısı o kadar fazladır. Özellikle ne kadar çok kız çocuğunuz varsa bir güvence olarak görülür. Erkek çocuklar gene aynı şekilde çok fazla ailenin içinde kalmadan, ailenin dışında bu mücadeleye ekonomik gücü vererek aileyi destekleyen kişi konumundadır. Dolayısıyla Ayhan Bey'in söylediği rakamlarla Türkiye arasında çok büyük bir fark yok. Hatta bizim doğum izni süremiz daha uzun. 16 hafta. Bahsedilen bütün düzenlemeler Türkiye'de de var. Hamile kadınlar 7,5 saatten fazla çalıştırılamıyor. Türkiye'de de gece döneminde çalıştırılamıyor. Hı hı. İş kanunu 8 ile 06 arasında. Bunların hepsi var. Fakat bizde olmayan şu. Biz başta konuştuk. Kadınları tek sorumlu olarak görüyoruz çocuk bakımında. Kültürel olarak erkeğe bir yük vermiyoruz. Ve kadınları çalışan ve çalışmayan kadın olarak ayırıyoruz. Ve çalışması üzerinden bazı haklar sağlıyoruz. Halbuki bu sistem kadın istihdamını engelleyecek bir sistem. Umarım paketteki düzenlemeler yasalaşırken bu noktalar göz önünde bulundurulur. Ve işverenleri kontrol edecek bir denetim mekanizmasıyla hayata geçer. Aksi takdirde amiyane tabirle kaş yapalım derken göz çıkartılması söz konusu olabilir.
Evet Sayın Kurnaz, çok az bir vaktimiz kaldı. Hızlıca sizin de fikirlerinizi alalım.
Evet, ben de genel hatları itibariyle Okan Hocam'a katılıyorum. Küçük bir müjde de babalara verelim. Pakette işçi babalara da bir babalık izni getirilmesi söz konusu. Çünkü hali hazırdaki düzenlemeler çerçevesinde eşi doğum yapan işçiye belki onun hani doğum sırasında yanında olmasına bile yönelik yasal bir izin süresi yoktu. Bu konuda biraz işveren inisiyatifine kalıyordu işçi babalar, ama bu sefer 3 günlük bir doğum izni söz konusu babalar için de. Bunu söyleyerek bitireyim ben de.
Evet, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Değerli dinleyenler, bugünkü programımızda kadın istihdamını konuştuk. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden Işıl Kurnaz ve program danışmanımız Okan Gürel Bülbül ile beraberdik. Haftaya tekrar bir başka konuyla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
Ekmek olur alın teri.